Neyse adımız ne olduğunu için.
Yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Tarih 17 Mart 1923. Yer Tarsus. Mustafa Kemal istasyondan şehre doğru bir süre yaya olarak yürüdü. Onu görmek için sabahtan itibaren yolları dolduran Tarsusluların arasından neşeyle selamlar vererek ilerledi. O sırada ansızın bir olayla karşılaştı. Milli mücadeledeki çete giysili bir kadın, Atatürk'ün yolunu keserek ayağına kapandı. Gözyaşlarıyla şöyle haykırıyordu. "Bastığın toprağa kurban olayım paşam." Mustafa Kemal onu yerden kaldırmak için eğilirken kulağına bu kadının Kurtuluş Savaşı'nda cephelerde çarpışmış olan Adile Çavuş olduğunu fısıldadılar. Gözlerinden iki damla yaş düşen Mustafa Kemal bu güneşten yüzü yanmış kadının elinden tutup ayağa kaldırdı ve ona şöyle seslendi. "Kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın." Bu sözlerin sahibi atamızı saygıyla anarken, asıl görevin onun ilkelerine sahip çıkmak olduğunun bilinciyle, bugün Dünya Kadınlar Günü'nü saygıdeğer Türk ve dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin derken, Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun diyoruz.
Susmamız, oturmamız, hep boyun eğmemiz, hayatı seyretmemiz istendi bugüne dek. Susmamız, oturmamız, hep boyun eğmemiz, hayatı seyretmemiz istendi bugüne dek. Kadınlar vardır, kadınlar vardır, kadınlar her yerde. Kadınlar bekledik, yaşandı, seyrettik, sonunda yeter dedik, bir daha susmayana dek. Suskunduk ve bekledik, yaşandı, seyrettik, sonunda
kadınlar her yerde.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuzla hemen sizleri tanıştıralım. Psikolog Sayın Sakine Aykanat'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, kadınlar vardır, kadınlar vardır her yerde dedi şarkımızda ama biz de madem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, biz de kadınları kendimize konuşalım istedik yine bugün. Şimdi tabii günümüzde kadın konusu, kadının statüsü, aile içi ve ev dışındaki kadın ve erkeğin rolündeki değişimler, kadının ezilmişliği, erken evlilikler, cinsiyetler arasındaki farklar, kız ve erkek çocuklarının eğitime ekseninde tartışılarak devam etmekte. Ancak tabii günümüz yine gerçeğine gelirsek erkek egemen bir toplumda kadın olmak gerçekten zor, değil mi?
Evet, kadın için ne kadar zorsa aslında erkek de onun bedelini ödüyor. Bir tarafın özgür olup bir tarafın esir olması diye bir şey söz konusu değil. Atatürk bunu çok güzel söylemiş zaten. Toplumda kadınların esir olarak ya da bir tarafın gelişip bir tarafın gelişmemesi diye bir şeyin mümkün olmayacağını çok çok güzel söylemiş. Hı hı. Ve Avrupa'da Fransa aydınlık devrini,
Rönesans devam ediyor.
Aydınlanma dönemini yaşayan bir ülke olmasına rağmen Atatürk bize seçme ve seçilme hakkını vererek bizi aydınlığa kendi elleriyle
ki gönderdi. Dünyanın pek çok ülkesinden erken elde etmişiz biz o hakları. Evet, dolayısıyla belki o yüzden de kıymetini çok fazla bilemedik, bilemiyoruz.
Yemek olmayınca yemek olmaz sözü, atasözünden yola çıkarak aslında onun değerini anlamamız gerekiyor. Ve kadının gücünü, kadının toplumdaki yerini elde etmek için kimseyi beklemememiz gerekiyor. Çünkü biz onu elde etmek için biz çaba harcamalıyız.
Evet.
Kimseyi beklemeden kendimiz emek vermeliyiz.
Evet. Tabii şimdi bu emeği verirken de kadının sosyal hayattaki rolüne baktığımızda da hep o geleneksel yapıyı görüyoruz. Bu çok önem taşıyor galiba. Kız ve erkek çocuklarının cinsiyetçi rollerle yetişmesi sonucu ortaya çıkan bir kadın modeli var. Kadına biçilmiş roller var. Kadın ya birinin kızıdır ya da birinin karısıdır. Kendi başına hiçbir zaman kimliği yoktur aslında.
Ya da çocuğunun annesi.
Ya da çocuğunun annesi.
Başka bir kimliği yok gibi. Aslında bu anaerkil toplumdan ataerkil topluma geçişte kadın için ne kadar sancılı bir dönem olduğunu gösteriyor. Ataerkil düzen toprak ananın izlerini silmek için öyle stratejiler geliştirdi ki burada kadını kötüleme, şablonlara ayırma ve kadını kurban olarak yansıtma eğilimlerinden dolayı da ve toplumsal kadın rollerine yazdığı metinlerle kadın ev ve ev işleriyle işte bu üç kimliğin içine sıkıştırılmış olarak sürekli
kısır döngüyü yaşıyor.
Evet. Ve anaerkil düzende toplumda eşit rol oynayan kadın ataerkil düzenin etkisiyle bu eşitliğini kaybediyor. Ve sistemin getirdiği mülkiyet sahiplenme olgusuyla birlikte de kadın da toprak, hayvan ya da eşya gibi erkeğin şahsi malı olarak nitelendirilmeye başlanıyor. Ve bu aslında kadın için o sancılı dönemden ta bu döneme kadar beslenerek
gelmiş.
Geliyor. Evet.
Evet. Şimdi aslında kendi kimliğimiz için yeterince mücadele etmediğimizi de görüyoruz galiba, değil mi? Şöyle biçilmiş rollere bakarak ya da geçmişimize bakarak.
Tabii ki. Tabii ki çünkü o kodlanıyor bize. Hı hı. Erkeğinin bir adım gerisinde ol, mutlu olmak istiyorsan. Oğlunun anası ol.
Evet.
Ve sadece ev ve ev işleriyle, annelik, eşlik ve ev kadınlığıyla oraya sıkış kal. Daha fazlası senin neyine diyerek o kadar çok kodlanılmış ki bunu yıkan insan sayısı, kadın sayısı ancak özgürleşerek elde edebiliyor bunu. Ama
bunun eğitimle de ilgisi yok, değil mi? Eğitimli kadınlarda da
çünkü,
görüyoruz.
Çünkü kültür gene eğitimden çok daha baskın.
Evet.
Çok daha baskın. Onun için de kadın kendi gücünü başkasına teslim ederek büyüdüğü için sonradan kendi gücünü eline almak, birey olmak. Bizim ülkemizde birey olma yaşı zaten o kadar yüksek ki. birey olma çabasını, o özgürlüğü, o çatışmayı çoğu kadın göze alamıyor.
Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi kadınların erkeklerin zihniyet gelişimine ve eğitimine önem verilmesi gerekiyor galiba, değil mi? Bunu birazcık açmak için. Hani o kültürün önüne geçmesi gerekiyor.
Evet.
Eğitimin, az önce bahsettiğimiz.
Önce kadınların kadın olduğunu ve çocuklarını eğittiği gerçeğiyle birlikte çocuklarını doğru eğitmesi gerekiyor. Ama o kültür geninin izlerinden ne kadar çok kurtulursa o kadar özgür insanlar olacak.
Özellikle erkek çocuklarının çok daha farklı eğitilmesi gerekiyor, değil mi? Anne tarafından.
Hala günümüzde annesinin oğulları o kadar fazla ki.
Evet.
Oysa babalar babaların oğlu, anneler de annelerinin kızları olması gerekiyor.
Ama anne her ne kadar oğlunu kendi istediği gibi yetiştirmeye çalışsa da baba öyle değil. Yani babayı model alıyor oğlan birazcık da galiba.
Evet, babayı da model alıyor ama kadın kendi gücünü eline aldığında, çünkü ilişkiler konusunda ilişkileri yönetme becerisi kadının elinde. Erkekler ilişkiyi yönetmeyi beceremez ki.
Evet.
Onun için biraz daha kadınların cesaretli, güçlü ve eğitimli olması gerekiyor sanırım.
Evet. Peki bu kişisel ve sosyal kimlik nasıl inşa edilecek? Nereden, nasıl başlamak gerekiyor? Sadece çocuklarımızı eğiterek olmayacak herhalde.
Tabii ki. Aslında birey olmanın en önemli şeylerinden birisi kendimizi olduğumuz gibi sevmek. Önce kendimizi sevmemiz gerekiyor. Sonra kendimizi tanımak için çaba harcamamız gerekiyor. Biz kendimizi tanıdıkça gücümüzü ve potansiyelimizi görebileceğiz ve açılabileceğiz. Sonra o gördüklerimizle barışık hale gelmemiz gerekiyor. Yani her neysek, eksikliğimizle, fazlalığımızla, olduğumuz gibi kendimizi önce kadın olarak kendimizi kabul edersek, o zaman yolumuzun ne olduğunu biliriz. Çünkü yolunu bilen ancak yolundan gider. Yolumuzu bilmiyoruz ki.
Evet.
Önce bizim gözlerimizi açmamız gerekiyor.
Ama yine az önce o bahsettiğiniz kültürel süreç her etapta karşımıza çıkacak.
Tabii ki.
O nasıl aşılabilir
onu acaba? Aşmanın yollarından birisi şu. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, bu benim değerimi değiştirmez. Ben önemliyim, ben değerliyim ve ben sevilmeye layığım.
Evet.
Bunu sürekli aslında her insanın söylemesi gereken bir şey ama bence kadınlarımızın çok daha fazla söylemesi gerekiyor. Çünkü kadın gücünü sevgiden alır. Erkek gibi değildir. Erkeğin gücü kaba kuvvettir. Orayla kendini ispatlamaya çalışır ama kadın gücünü sevgiden alır. Sevginin iyileştiremeyeceği de hiçbir şey yoktur. Kadın bu gücünün farkında olmalı ve kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, geçmişte ne olduysa olsun, annesi, anneannesi, bütün kadınlar nasıl gelirlerse gelsinler, biz kendi neslimizde kaderimizi değiştirme şansına sahibiz. Biz geçmişimizin kölesi değiliz. Geleceğimizi aydınlatabiliriz.
Ve bunu kendimiz yapacağız. Belki de bir dayanışma içerisinde.
Evet.
Kadın desteğiyle belki de, değil mi?
Kadın kadına düşman olmadan, kadın kadınla işbirliği yaparak, önce kadın kadının yanında yer alarak, belki örgütlenerek ama o sevgi bağıyla, kim ne derse desini bir kenara atarak özgürlüğünü ve bireyselliğini ilan etmek durumunda.
Evet. Özgürlük deyince biraz da çalışma hayatından da söz edelim isterseniz. Çünkü çalışan kadınlarımız var. Çalışmak da kadının özgürlüğünün teminatı aslında.
Aslında özgürlük derken zihinsel özgürlükten ben bahsediyorum. Yani biz her şeyi maddiyata çok bağlıyoruz ama ben öyle çalışmayan kadın görüyorum ki çalışan kadından çok daha özgür. O zihnindeki ve ilişkisinde yarattığı özgürlükle ilgili. Önce insan olduğunu, sonra kadın insan olduğunu, sonra da birey olduğunu aynı çerçevede eğer besleyebilirse kadın, o zaman profesyonel anne kimliğinden ve profesyonel eş kimliğinden sıyrılabilir.
Evet.
bize, o toplumun bize giydirdiği o kimliklerden biz insan kadın olarak sıyrılabiliriz. Burada da özgürlük dediğim birey olabilme özgürlüğü. Hı hı. Zihinsel özgürlükten bahsediyorum.
Evet, evet. Peki bunun için neler yapmak gerekir? Özgür birey olabilmek için.
Evet. Özgür birey olmak için biraz önce söylediğim gibi önce kendimizi sevmeliyiz. Hı hı. Olduğumuz gibi. Başkalarının bize ne derse desin eksikliğimiz, yok işte erkekten daha güçsüz olmamız. Hayır değil. Sevginin gücünün üstünde hiçbir güç, hı hı, yok.
Evet.
Ve şunu bilmeli ki kadınlar, toplumun inşası kadınlarla mümkün. Aile kadın olmadan olmuyor. Çocuk kadın olmadan olmuyor. Evet. O zaman kadın bir toplumun olmazsa olmazıdır. Bunun farkına varması gerekiyor.
Hı hı.
Bu gücüyle de akıllıca davranarak şu anda ne yazık ki medyanın da birçok şeyi kadını artık bir taraftan geleneksel tutum, profesyonel eş ve anne kimliğinin içine sıkıştırırken bir yandan da diğer taraftan bir bedenin içine sıkıştırılmaya çalışılıyor.
Evet. En büyük sorun da burada, evet, başlıyor galiba, evet, değil mi?
Ve biz aslında güzel yaşlanmayı bile beceremez hale geldik. Güzel güzel yaşlanamıyoruz bile. Her yaşın keyfini bile çıkaramıyoruz.
Çünkü çok daha farklı sorumlulukları var, evet, kadının.
Evet, bir bedeni beslemeye çalıştığınızda içinizin ruhu ölür.
Hı hı.
İnsan olmak aslında emek, yürek ve akıl ister.
Emek, yürek ve akıl ister. Evet.
Biz emeği, yüreği ve aklı bir kenara bırakıp sadece bedenimizle var olmaya çalışıyoruz.
Emeğimiz ve yüreğimiz var da aklımız biraz daha geriden geliyor.
Şimdi
galiba.
Şimdi bunların hepsi dengeli olmayınca, evet, problem çıkıyor.
Evet, evet. Emek, evet, çok fazla çünkü o anlamda baktığımızda, değil mi?
Evet. Ama yürekle konulması gerekiyor. Hepsinin, hı-hı, dengede olması
dengede
gerekiyor.
Evet.
Emeği verirken biz önce ben olarak vermiyoruz. Hep çocuğumuz için, ailemiz için, eşimiz için,
hı hı,
ya da çalışan kadınsak da işte patronumuz için. Çünkü orada da kadın var olmak için erkeklerle de çatışmak durumunda. Aslında her yerde savaş var,
evet,
kadın için.
Evet, evet.
Her yerde savaş, hı hı, var.
Evet. Programın başında da söyledik ya, kadın ve erkeğin rollerindeki değişmeler, kadının ezilmişliği, evet, kız ve erkek çocuklarına biçilmiş roller, evet, dolayısıyla diye. Şimdi tabii çocukların bu cinsiyetçi rollerle yetişmesi sonucu bu noktadayız, evet, belki. Önce buradan başlanıp bunun değiştirilmesiyle bu büyük değişimi göreceğiz aslında herhalde, değil mi?
Tabii ki kadınların bununla savaşmanın tek yolunun erkek gibi olmak olduğuyla ilgili bir yanılgısı var. Oysa kadın olmak o kadar özel ve güzel bir şey ki erkek olmamıza hiç gerek
belki
yok.
Belki erkekler bunu mu kıskanıyorlar acaba?
Vallahi insan bilinmeyenden korkar. Kadını anlayan erkek sayısının çok az olduğunu erkeklerden zaten biliyoruz. Onun için belki de biz kadınlar kendimizi daha çok ifade eder, daha çok anlatırsak erkeklerin ve toplumun bize karşı olan korkularını azaltır, hı hı, ve işbirliğine de geçebiliriz diye düşünüyorum.
Evet. Ve biz tüm kadınlara sağlık, mutluluk dileyerek bu bölümümüzü noktalayalım ve bugün için size çok teşekkür edelim.
Sayın, ben teşekkür
Sakine
ediyorum.
Sakine Aykanat yine birlikte olmak dileğiyle.
Sağ olun.
Başka programlarımızda. Psikolog Sayın Sakine Aykanat'la birlikteydik. Kadınlar ve kimliklerini konuştuk sevgili dinleyicilerimiz. Konuğumuzu teşekkürlerimizle uğurlarken yine müzik diyoruz. Thank you.
hatırlamak laneti aklımın. Acımaz anlatsam hadi buyurun. Ben birine aşık, o bana vurgun. Soranların kuzey yıldızıydık, beraber de yapamadık. Kendi dünyamızın yalnızıydık. Anlayınca çok geç oldu. Sonra döndük dedik ki acısa da öldürmez, cehenneme döndürmez, hayatını söndürmez, gideni de döndürmez artık. Acısa da öldürmez, cehenneme döndürmez, hayatını söndürmez, gideni de döndürmez artık. Aklımın acımaz anlatsa hadi buyurun. Ben birine aşık, o bana vurgun. Soranların kuzey yıldızıydık, beraber de yapamadık. Kendi dünyamızın yalnızıydık. Anlayınca çok geç oldu. Mahvolduk, kahrolduk. Sonra döndük dedik ki acısa da öldürmez, cehenneme döndürmez, hayatını söndürmez, gideni de döndürmez artık. Acısa da öldürmez, cehenneme döndürmez, hayatını söndürmez, gideni de döndürmez artık.
...5.27'yi gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz, hayatın sesleri devam ediyor başkentten sevgili dinleyicilerimiz. Malatya'nın Arguvan ilçesi Yazıbaşı mahallesinde yaşayan, hayatları ev işleri, çocukların bakımı ve tarlada geçen kadınlar, mahallelerine seçilen kadın muhtar sayesinde sosyal hayatla tanışmışlar sevgili dinleyicilerimiz. Ve telefon attığımızda Malatya Arguvan Yazıbaşı mahallesi muhtarı Sayın Nurhayat Eren var. Efendim merhabalar, hayatın sesleri programına hoş geldiniz.
Alo, merhabalar. Nasılsınız? Evet,
teşekkür ediyoruz efendim. Sizler nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun.
Siz Malatya Arguvan Yazıbaşı mahallesinin ilk kadın muhtarısınız herhalde, değil
evet,
mi efendim?
Evet, Arguvan'da ilk.
Evet, Arguvan'da ilk.
İlçede ilk.
Evet, ne evet. Güzel. Peki şimdi kadınların ben az önce birazcık söz ettim. Sosyal hayatla tanışmalarını sağladınız. Bize birazcık söz eder misiniz? Neler yaptınız bu süreç içerisinde? Kadınlar nasıl dahil oldular sosyal hayata?
Yani şunu şöyle söyleyeyim. Ben kendim köyde yetişmedim. İstanbul'dan buraya geldim 5 yıl önce. Tabii ki İstanbul'daki hayatla bu köy, yani kırsal kesimdeki yaşam çok farklı. Ya ben buraya geldiğimde kadınlar şöyle utangaç, içine kapanık, hani işte böyle çekingen. Bir yolda giderken iki tane karşıda gelen iki erkeğin yanında bile geçerken bile utanıyorlar. Bir kahvehanenin önünde geçerken işte burada erkekler var geçiyorlar. İşte ben bunlarla konuştum. Yani biz insanlar bir ömürde kaçmamalıyız. Yani sonuçta erkek kadın hep aynı toplumun insanlarıyız. Bu hayat kadınsız da olmaz, erkeksiz de olmaz. Yani bu toplumu yarısını oluşturan kadınlardır, yarısını yetiştiren de yine kadınlardır. Bunun için ben erkeklerden, yani kadınlara daha saygılı olmalarını istiyorum. Bunun için işte böyle bu üç yıldır seçildim. Üç yıldır muhtarlık yapıyorum. Bu arada yani bakıyorum insanlar, kadınlar daha doğrusu, daha çok kendilerine güven geliyor. Bizim işte İşkur'dan, ben bu arada çok çaba gösteriyorum. Hani kadınlara böyle sosyalleştirmek için, hani önünü açmak için çok uğraşıyorum.
Neler yaptınız o anlamda?
Tabii köy için yaptıklarımı değil de özellikle kadınlar için.
Yani yaptıklarınızdan kadınlar, tabii. Evet. Örneğin açtığınız kurslardan söz edin lütfen.
Şimdi şöyle, biz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için işte Arguvan'da düzenlenen toplantılara gidiyoruz. Daha önce böyle bir şey yoktu. İşte böyle toplantılara gidiyoruz. Ben hep bir araya getiriyorum, toplantılara gidiyoruz. Bunlara söz hakkı sağlıyorum. Kendilerini ifade etmek için. Ben geçen yıl işte bir yine İşkur'dan kurs aldım. Kuaför kursu. Kadınlarımız gitti. En azından yani el becerileri gelişti. Az da olsa ellerine birer harçlık geçti. Yine yeni bir kursumuz var. 25 kişilik takı tasarım kursu. Sağ olsunlar, yani ben şunu öyle de diyorum ki, yani ben bir kadın olarak yani ne zaman bu mülki amirlerine, bu işte görevli resmi dairelere gittiğimde herkes beni saygıyla karşılıyor. Ve herkes elinden gelen desteği bana veriyor. Bu konuda da onlara, herkese teşekkür ederim.
Peki mahallenin erkekleri nasıl yanaştı? Kadınlarının bu kadar içe kapanık bir kahvenin önünden bile geçerken başlarını önüne eğerek geçtikleri durumdan sonrasında onlar nasıl karşıladılar kadınlarının bu kadar sosyal hayatın içerisine girip bu kurslarda yer almalarını?
Aslında hoşuna gidiyor. Erkeklerin de hoşuna gidiyor. Hı hı. Yani o kadar, herkes o kadar memnun ki. Şimdi geliyor ya eşi buraya, işte iş kurulan alınan bu kursa geliyor. Kendileri yani, bunu bayanlarda duyuyorum. Kadınlar gelip diyor ki işte gittim diyor, eşim diyor baktım diyor işte yemek koymuş. Veyahut da eşim affedersin işte hayvanları yemlemiş. İşte daha huzurlu, daha mutlu. Yani bu, inanın ki eğer kadın böyle sosyalleştikçe ailelere de huzur geliyor.
Elbette.
Evet. Peki, evet. Ben bunu görüyorum. Hı hı. Bunu gerçekten böyle şahit oluyorum. Yani bunun ben yani zaten bu muhtarlığı da onun için seçtim. Yani zaten dedim bu İstanbul'dan buraya geldim. Ya dedim niye erkekler muhtar ya? Kadın da bunu yapabilir.
Elbette.
Tabii ki önce bir tepki gösterdiler. Kadından muhtar mı olur? Ama halbuki haberleri yok ki yani. Türkiye genelinde 500 muhtar, kadın muhtar var ama doğuda yok.
Peki siz bunları İstanbul'dan dönerken düşünmüş müydünüz? Ben gideceğim Arguvan'a, muhtar olacağım ve oradaki kadınları sosyal hayatla tanıştıracağım diye.
Yok yok, hiç hayır hiç aklımdan yoktu. Hı hı. Geldim burada, yani ben biraz böyle çalışmayı seviyorum. Ya ne yapabilirim yani, böyle boş durmayı hiç sevmem. Ne yapabilirim diye düşünürken bir yıl var seçime. Ya dedim ben muhtarlığa adaylığımı okuyacağım. Tabii halk önce bir ya nasıl olur, kadından muhtar mı olur? Yani oluyor tabii, batıda çok da doğuda yok. Biz Malatya'da toplam 4 kadın muhtarız. Hı hı. Yani Malatya genelinde o kadar var.
Ne güzel, tebrik ediyoruz sizi. Peki şimdi kadınları pek çok kurslarla tanıştırdınız. İşte takı, kuaförlük, daha pek çok kursla.
Evet,
örneğin
da,
yaptıkları takıları ya da katıldıkları kurslarda yaptıklarını sergileyecekleri, satabilecekleri bir pazarda oluşturuyor musunuz? Ya da kadınlar oluşturabiliyorlar mı?
İşte onu da tabii ben önce oluyorum. Hı hı. Yani bunu öyle düşünüyorum. Bakayım bir pazarlama, hani internette bir site açmak veyahut da bir yerle anlaşmak. İşte bunları düşünüyorum. İşte bir de yine bir projemiz var. Halı kursu. Halı bizim bu köyün kendi mesleğidir. Yani nene mesleği.
Evet.
Geçmişten beri halıcılıkla geçinmişler. Bunu aşağı yukarı herkes biliyor. İşte onu tekrar istedik İşkur'dan. bakalım inşallah onu da başarırız. Yardımcı olurlar bize. Yani biz bunları işte elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. İşte bundan sonra da bakalım inşallah yine dediğim gibi mülki amirlerimizin yardımıyla, desteğiyle bunları gelecekteki projelerimizi adım adım gerçekleştireceğiz. Evet.
Ne güzel, Yazıbaşı'nın hem kadınları hem erkekleri bu anlamda çok mutlular.
Evet, sizi de, evet.
Sizi de kutluyoruz efendim. Başarılarınızın tamam, devamını ederim. Diliyoruz. Sağ çalışmalarınızda olun, kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz için.
Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkürler.
Biz teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. İyi günler. Malatya Arguvan Yazıbaşı Mahallesi Muhtarı Sayın Nurhayat Eren Hayatın Sesleri'ne telefon konuğuydu. Teşekkür ediyoruz.
Kafam karışıyor senin adına, bir başkasına kur yapmana. Kafam karışıyor senin adına, tüylerini parlatmana. Kendinden memnun kendini anlatmana. Kadınlara, kaçamak bakışlara, ince göndermelere, seni benden çalmak istemelerine.
Sözcükler. Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluatay ile birlikteyiz. Merhabalar,
merhabalar,
hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, bugün Dünya Kadınlar Günü. Az önce kadınların kimliklerinden konuşmaya çalıştık. Şimdi de kadın ve erkeklerin konuşma alışkanlıklarından evet, söz etmek istiyoruz. Şimdi biz kadınlar sanki erkeklerden çok daha fazla konuşurmuşuz gibi ama gerçek öyle midir? Kadınlar kadınlar erkeklerden daha mı fazla konuşurlar? Neler söyleyeceksiniz bu konuda?
Aslında bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Ben Türkiye'de benzer bir çalışmaya denk gelmedim maalesef. Yurt dışında yapılmış araştırmalar daha çok. Hayır, böyle olmadığını söylüyor çalışmaların sonucu. O da şu, aslında bu çalışmaları yapan sosyal dil bilimciler kadınların ve erkeklerin görüşme, konuşma stratejilerini belirlemek için neye göre konuştuklarını, neye göre bir görüşmeyi algılayıp yönlendirdiklerini bulmak için yola çıkmışlar. Çıkan sonucu kabaca vermek gerekirse, topluluk içinde yapılan çalışmalar üniversitelerde daha çok ortak sohbet alanlarında yapılmış. Erkeklerin daha çok ve daha uzun süreli konuştuğu tespit edilmiş zannedilmenin aksine, çünkü genellikle kadınlara konuşmak yakıştırılır. Hemen söyleyelim, konuşmayla ilgili olarak kadınların erkeklere bir üstünlüğü var. O da beynin çalışma sistemiyle ilgili. Kadınların beyinlerinde kullandıkları konuşma merkezinin bulunduğu bölüm daha hızlı elektrikleniyor ve daha geniş bir alan. Dolayısıyla kadınların artık bilinen ve kabul edilen bir şey, her araştırmacı söylüyor. Yine Türkiye'de Türkçe üzerinde böyle bir araştırmaya ben denk gelmedim ama daha çok İngilizce ana dili olan insanlar üzerinde yapılmış çalışma. Kadınların sözcük sayısı, kullandığı sözcük sayısı erkeklerden fazla. Ve belli bir durumu sözcüklere çevirme yatkınlığı daha yüksek. Özellikle duygu durumlarını.
Evet.
Örneğin bu nedenle uzun yıllar Türkçe öğretmiş, yabancı dili olarak Türkçe öğretmiş biri olarak söyleyebilirim. Benim dünyada 150 ülkelik bir haritam var. 16 ülkeden hiç öğrencim olmadı. Bu kadar çok ülkeden insana Türkçe öğretmiş biri olarak söylüyorum. Kadınlar daha hızlı öğreniyorlar ve daha iyi onu kullanmaya başlıyorlar. Dili, Türkçeyi daha hızlı öğreniyorlar ve Türkçe'ye olarak bir şeyler söylemeye daha yatkınlar. Hı hı. Peki neden böyle?
Neden?
biz neden daha iyi bir konuşma merkezine ve daha yatkınken konuşmaya, topluluk içinde konuşmuyoruz ve buna rağmen dırdırcı olarak anılıyoruz?
Evet. Bir haksızlığa uğruyoruz. Hayır, bir de bu erkekler nerede konuşuyorlar böyle? Çünkü kadınlar akşam eve gelince erkeklerin hiç konuşmadığından, evet, kocalarının, işte çocuklarının, özellikle erkek çocukların hiç konuşmadığından yakınırlar. Ne ara konuşuyorlar? Nerede
aslında
konuşuyorlar?
Aslında şunu söylememiz lazım. Temelde iki tane kadın ve erkek görüşme stratejisini belirlemek gerek. Ondan sonra eve bakalım. Şöyle bir görüşme stratejisi şu demek. Özür diliyorum. Herhangi bir şekilde bir konuşmaya, bir diyaloğa hangi iç yapıyla, hangi içsel dikkatle yaklaşıyoruz? Kadınlar için görüşmeye, bir konuşmaya bakmanın temel yaklaşımı bağlantılar ağı içinde bir birey olmak. Bu şu demek, bir yakınlık hiyerarşisi var kadınların. Kadınların ölçeklendirmesi, sosyal algıyı ölçeklendirmesi yakınlıkla ilgili. Birilerine yakın olmakla ilgili. O yüzden de her tür konuşma aslında kadınlar için bu yakınlığın belirlendiği görüşmeler. Ve bu yakınlığı koruma ya da yalnızlıktan kaçınma mücadelesi kadınlar için.
Yani kadınlarda yine duygu var.
Evet. Ve sosyal hiyerarşi yakınlık üzerine kurulu olduğu için duygular bu hiyerarşiyi, bu ölçeği, yapıyı destekliyor kadınlarda. O yüzden de kullanılabilir malzemeler duygular kadınlar, evet, için. Erkeklere gelince iş farklı. Erkekler açısından yatay değil. Bu yakınlık hiyerarşisi yatay bir hiyerarşidir. Ama erkeklerin dünyaya yaklaşımında hiyerarşi dikey, yani ast üst ilişkisi var. Bu açıdan
onlar
bakınca
kendilerini hep üst görüyorlar.
Ya da ast görüyorlar. Yani hani aslında bu hiyerarşide üç düzey var. Üst, ast ve ortada ben. Yani evet, benim bir üstüm vardır, amirim, hani iş yerinden, evet, örnek verirsek bir müdürüm ve bana bağlı bir çalışan gibi. Evet. Dolayısıyla ben hep aradayımdır. Aslında bu biraz zorlayıcı bir duygu durumu erkekler açısından. Ve her bir konuşma, bu anlamda görüşme erkekler açısından ast ya da üst olmanıza yol açabilen bir tür ast ya da üst olduğunuzu gösteren işarettir. Özellikle karar süreçlerinde. Tabii ki erkekler de yalnızlıktan kaçınmayı isterler.
O zaman bu asla ve üstle konuşmaktan ortaya belki sıra gelmiyor. Onun için de hani bizimle konuşmuyor diye tabir edilebiliyor kadınlar eşleri için.
Evet, evde biraz özellikle. Da şöyle aslında şunu belirlemek lazım. Ast ve üst olarak belirlemeyen, yani konum belirlemeyen konuşma bir taraftan da gereksiz bir konuşmadır. Evet. Şimdi buradan baktığınızda ev aslında insanın sahne arkasıdır.
Hmm.
Sahne arkası kadınlar için ve erkekler için farklı bir anlam ifade ediyor. Sahne arkası erkekler için artık konuşulması gerekmeyen yerdir. Rahat olduğu yerdir. Artık ast ve üst olarak kendini ifade etmesi, astına ya da üstüne ifade etmesi gerekmez. Ama bakın
şimdi bir kadın olarak başka düşünüyorum. O sahnenin arkasında daha farklı şeyler konuşuyor.
Evet, çünkü kadınız. Evet. Kadınlar için de ev kulistir. Evet. Şimdi birazcık dinleyenlerimiz arasında sahne tecrübesi olanlar daha iyi anlayacaklardır belki, girmişlikleri varsa kulisi. Kulis aslında hem çok açık ve dikkatli olmanız gereken, iletişiminizin bizim açımızdan en yüksek olması gereken, evet, yerdir. Bu nedenle kadınlarla erkeklerin konuşmalarına da farklı konuşma türleri isimleri bulmuş sosyal dil bilimciler. Örneğin erkeklerin konuşma stiline bildiri konuşması diyorlar. Kadınlarınkine uyum konuşması.
Hı hı.
Şimdi bildiri konuşması sahne önünde yapılan, o ast üstte de çok uyuyor o yüzden. Hı. Sahne önünde yapılan bir şeydir. Çok sık dile getirilen ve kültürler arası dile getirilen bir konuşma problemimiz var ailelerde. Ben de babam için sıklıkla bunu söylüyorum.
Evet.
Biz bizeyken evin içinde hiç söylemediği şeyleri bir misafir geldiği zaman dile getirir. Mesela önemlidir, rahatsızlanmış, iş yerinde bir problem olmuş vesaire. Biz onu bir tanıdığa anlatırken duyabiliriz. Neden bize bu kadar yakınken anlatmaz da onu anlatır?
Neden? Var tabii bir nedeni.
Temelde aslında şunu söylememiz lazım. Bu anlatmaya ilişkin duygusal yük ağırlığı evde özellikle de yakın kadınlarla o kadar fazla gelebiliyor ki zaman zaman bunu bir bildiri konuşmasında sunup bir tabir uygun olursa sahneye, yani işte 2-3 kişiye anlatmak, bildirmek o hiyerarşide üstte olmayı sağlıyor.
Tamam, peki bu 2-3 kişi kadın mı erkek mi oluyor?
Fark etmiyor. Sadece bunu orada sunabiliyor olmak, o hiyerarşide üstte olmak, yani amir olmak, müdür, evet, olmanın karşılığına denk geliyor. Ama bunu denk geldiğiniz biriyle, eşit olduğunuz biriyle ve eşit bir ortamda, yani uyum konuşması içinde yaparsanız, uyum konuşması ne demek kabaca söylersem, bildiri içinden anlayabileceğiniz gibi bildirmeyi içeriyor. Yani ben bir şeyi birilerine bildiriyorumdur. Ama uyum konuşması öyle değil. Uyum konuşması takibi gerektirir. Aslında anne çocuk iletişimine bakarsanız uyum konuşmasının en iyi örneği bu. Sıklıkla soru sormayı gerektirir. Bunu mu içmek istiyorsun? Böyle mi? Otur. Buraya mı oturacaksın? Tamam, hadi içelim. Yani hani tekrar tekrar karşınızdakinin, evet, katılımını takip etmeniz gereken konuşmadır. Aslında bunu doktorlar da uyguluyorlar. Hı-hı. Cinsiyet fark etmiyor. Böyle yapınca acıyor mu dediğimiz her tür süreç. İşte ağrınız şöyle mi böyle mi diye kontrol ettikleri süreçler. Ya da belli durumlarda dostane, arkadaşça sohbetlerimizde kullandığımız konuşma şekli uyum konuşması. Kadınlar buna yatkın. Çünkü o hiyerarşi yakınlığa odaklı olduğu için bu iş yapan bir konuşma
O zaman
şekli.
Erkekler bu uyum konuşmasına bile adapte olamıyorlar.
O yüzden de evde susuyorlar. Çünkü ağır bir duygusal yük var. Çünkü
ya eve misafir gelmesi gerekiyor ya da biz kadınların o erkekleri iş yerlerinde görmemiz gerekiyor.
Ya da kadınların bu stratejiyi biraz kullanması gerekebiliyor. Çünkü baştan şunu söylememiz gerek. Kadınların konuşarak kendilerini ifade etmeleri sanıyorum bugün bütün dünya için hala büyük bir problem. Çünkü kadınca konuşmak erkek yaklaşımıyla değerlendirildiği için çok anlaşılmıyor. Aynı şekilde erkeklerin konuşmasında, evet, biz çok anlamlandıramıyoruz. Hatta hı-hı, yazarın çok güzel bir cümlesi var, biraz önce not ettim. Diyor ki kanları ters doğrultudan akıyormuşçasına farklıdır kadın iletişim dinamikleriyle erkek iletişim dinamikleri. Ama birbirlerini tamamlıyorlar. Hani şu fıkra vardır, eminim çoğu kişi de hatırlıyordur dinleyenlerimizden. Saçınızı kestirdiğiniz zaman hani bir kadınla bir kadının arasındaki diyalogla bir erkekle bir erkeğin arasındaki diyalog. Kadın kadın diyaloğu uzar. İnternette de bunun şeyleri vardır. İşte şöyle olmuş, geçenki böyleydi vesaire. Kadınlar biraz daha detaylı değerlendirirler süreci, evet, saçla ilgili. Erkekler, aa saçını kestirmişsin abi, işte saatler olsun, bitti. Neden? Çünkü duygu durumu devam ettikçe ast üst hiyerarşisinde saçaklanmalar başlar. Ne kadar duyguya ilişkin süreci takip ederseniz o kadar ast olmanız gerekir. Kadınlar gerektiğinde ast olmayı, gerektiğinde kenarda olmayı, gerektiğinde talimatları dinlemeyi yakınlık kurmak bedeliyle yakınlık yine kurdukları iş kadına için düştü, kabul ederler. Hayır, aslında şöyle, yine iş kadına düşmüyor. Aslında erkeklerin de biraz daha son 10-15 yıl, aslında bu, hı hı, biraz daha bu duygu durumuna ilişkin farkındalıklarını arttırmaları ve duyguya ilişkin şeyleri ifade edebilmek için çabaladıklarını görüyoruz.
Ama çünkü hala da anlaşamıyorlar.
Sorun çözmeleri gerek. Evet. Yani sorun çözmek sadece kadının sorumluluğu değil. Geleneksel yaklaşım sorun çözmeyi ve ara buluculuğu kadına yakıştırıyor ama artık biliyoruz ki yetmiyor. Çünkü %50 güçle %100'lük başarı elde edebilmek çok mümkün olmuyor. İlişki dinamikleri açısından bakacak olursak eşit ağırlıktayız. Hı hı. O yüzden her ne kadar kadının çözüm ürettiği bir ilişkide olsa da sürekli erkekler tatmin olamayabiliyorlar iletişim süreçlerinden. Hı hı. O yüzden duyguya ilişkin şeyleri fark etmek ve bunu dile getirebilmek için bazı modern diyelim, çağımızın getirdiği değişimleri yaşıyorlar erkeklerde. Her şeyden önce çocuklarıyla daha çok iletişimde oldukları için, eşlerinden daha çok. Örneğin, hı hı, evdeki sessizleşme artık çocuklar açısından değerlendirilip uzman desteği alındığında erkeklerin yapması gerekeni net bir biçimde ortaya koyuyor. Gerektiğinde uyum konuşmalarını yap ve gerektiğinde bildiri konuşmaları için eşine şans tanı. Çünkü eş, Türkçe'de çok güzel bir sözcük eş. Aksi takdirde eş olunmuyor. Yani hani onu en iyi olamayanlar bilir. O yüzden erkekler de bu derdin bir parçası. Yani kenarda çözüm bekleyen kişiler, evet, değiller.
Aktörler. Ama bir ezberi bozduk. Kadınlar dırdırcı değil.
Aslında dırdıra da biraz girmek lazım. Çünkü bu konuda çok haksızlığa uğruyoruz. Evet. Sıklıkla dırdırın yapıldığı yer evin içi. Yani iş yerinde dırdır yapanlar hakkında da belki bir şeyler söylenebilir ama ağırlıklı dırdırın merkezi ev. Sebebi de şu, bir uzman görüşü bu, bana ait değil ama mantıklı geldi. Bir yine birlikte düşünmek lazım. Yani erkek kadın ev içinde eş olabilir, anne çocuk olabilir, kardeş olabilir. Bir kadının önerdiği ya da istediğini yapmak yerine erkekler genellikle üç içgüdüsel bir bekleme süresine ihtiyaç duyarlarmış. Sebebi de şu, o ast üst hiyerarşisinde erkeklerin ihtiyaç duyduğu şey bunu özgür irademle yapıyorum duygusunu içinde yakalamak.
Evet.
Ve kendi kararım demek istiyor. Hı hı. Fakat kadın için, dışarıdan bakan için durum biraz farklı. Kadın bu durumda yapılmadığını gördükçe öneriyi ya da isteği tekrar ediyor. Ve ne kadar karşısındakinin anlamadığını düşündüğü için tekrar ediyor ve gerçekten anladığında yapacağını düşünüyor. Ve ne kadar önemli olduğunu anlarsa yapar diyerek tekrar söylüyor ve tekrar söylediğinizde tekrar söylediğinizde işin yapılmasını tekrar geciktirmiş oluyoruz. Çünkü, evet, hala kendi kararı içine sinmiyor. Bir müddet sonra erkek için dırdır, kadın için de karşımızda ne söylersek söyleyelim anlamayan bir duvar hissi oluşabiliyor ama ikisi de gerçek değil. Bunların ikisi de illüzyon. Aslında farklı iletişim dillerine mensubuz, gruplarına mensubuz. Bunu bilerek hareket etmemiz lazım.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada İstanbul'dan Sezai Bey aramış, kadınlar günümüzü kutlamış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Atatürk'ün kadınlara verdiği değeri anlamak bundan sonrası için de çok önemli demiş.
Evet, her zaman ediyoruz. Önemli, doğru.
Biz de bu bilinçle atamızı bir kez daha saygıyla anarken size de teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Ben teşekkür
ederim. Sihirli Sözcükler bölümümüzde haftaya tekrar birlikte olacağız sevgili Elif Berna Kutlu'da. Sağ olun, var olun. Evet sevgili dinleyicilerimiz, sonuna geldik bugün de Hayatın Sesleri'nin. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Nilgün Doruk vardık. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine birlikte olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.